Ayrım 27. Malta sürgünleri Bilal Ney Şimşir. Sayfa 377. 6. Ziya Gökalp'in Limni ve Malta mektuplarından kısa çizgiler. 1919-1921. Vapura bindik gidiyoruz. Ayrılık çok devam edemez, muvakkattır. Prenses Ina Vapuru 27-5-1919. Hepimiz dört gözle iyi bir sulhü bekliyoruz. Kuşlarla çiçeklerin ilkbahar bekledikleri gibi muharebeden ezilmiş olan milletler de iyi bir sulhü beklerler. Mondros 26-6-1919. Bugün vapura biniyoruz. Hep birden Malta'ya gideceğiz. Belki de kıştan evvel sulh olur da kış gelmeden biz İstanbul'a geliriz. Çünkü bizim serbest kalmamız sulhün akdine bağlıdır. Mondros 18-9-1919. Malta'ya geldik. Yerleştiğimiz mevkiin adı Polverista Barracks'tır. Burada birçok millettaşlar, bildikleri bulduk. Limni'de üşümeye başlamıştık. Burası daima yaz. Polverista 22-9-1919. Garip kaldım bu yerlerde, gözyaşımı silen yok. Arif dili anlayan yok, gönül hali bilen yok. Polverista 27-10-1919. Bu hafta Salvador'dakilerle ve diğer umum harp esirleriyle birleştik. Şimdi Verdala binasındayız. Bekir Ağa'daki arkadaşlarımız hep burada. Bütün felaket arkadaşlarımız burada. Eski Verdala 11-12-1919. Demiri ateşte kızarttıktan sonra suya sokarsanız çelik olur. İşte bazı adamları da felaket böyle çelikleştirir. Ben de o adamlardanım. Eski Verdala 1-1-1920. Şimdi dört gözle iyi bir sulhün olmasını bekliyoruz. Şanlı bir sulh olursa biz de şanlı bir surette geliriz. Bizim saadet ve felaketimiz milletimizin saadet ve felaketine tabidir. Yeni Verdala 15-1-1920. Polverista'ya göç ettik. Dört günden beri buradayız. İnşallah iyi bir sulh olur ve biz de kavuşuruz. Polverista 16-2-1920. Burada arkadaşlarımız gittikçe çoğalıyor. Yeni gelenler bu hayata henüz alışamadılar. Polverista 5-4-1920. Hem okuyor hem de okutuyorum. Burası gittikçe bir felsefe medresesi halini alıyor. Herkesin elinde bir felsefe kitabı görülüyor. Felaketi tahammül etmek için filozof olmaktan başka çare yoktur. Polverista 29-4-1920. Vaktiyle Yemen'e giden askerleri evlerinde bu türküyle beklerlermiş. Yıllar geçer haber gelir, yar gelmez. Şimdi bizim halimiz de aynı değil mi? Bu zavallı Türk milleti 3000 seneden beri hep bu felaketleri çekiyor. Polverista 26-7-1920. İnsanları ahlaken yükseltecek zamanlar büyük felaket zamanlarıdır. Mefkure böyle zamanlarda doğar ve kuvvetlenir. İşte bugün biz böyle bir devre içinde yaşıyoruz. Polverista 5-8-1920. Eski sulh, sevr yerine yeni bir sulh olacak. O zaman bizi de bırakacakları şüphesizdir. 1,5 senedir ki bu gibi ümitlerle oyalanıyoruz. Polverista 13-12-1920. Millet kurtulursa biz de kurtuluruz. Sözün doğrusu budur. Polverista 21-1921. Yarım bir sulh oldu. Esirlerin yarısı şimdi bırakılacak, yarısı da tam sulha kadar kalacak. Polverista 21-3-1921. Hakarete düşen milletlerin fertleri de hakaret görür. Şeref kazanan milletlerin fertleri de şerefli görünür. Bu iyi günlerin sebebini milletimizin fedakarlığında aramalıdır. Polverista 21-4-1921. Şimdi hareket etmek üzereyiz. Vapurla İtalya'da Taranto'ya çıkacağız. Polverista 30-4-1921. Ziya Gökalp'in tutuklanması ve sürülmesi. Ziya Gökalp 28 Ocak 1919 günü İstanbul Darülfünun'unda bulunduğu bir sırada tutuklandı. Hafiye ve muhafızların nezaretinde bir arabaya bindirilip Sirkeci'deki polis müdürlüğüne götürüldü. General Min 2 Şubat'ta haberi Londra'ya telledi, İstanbul'da 30 kadar iddiatçı liderinin tutuklandığını bildirdi. Tutuklananlar arasında Hüseyin Cahit Yalçın, Mithat Şükrü Bileda, İsmail Can Bulat, eski İzmir valisi Rahmi Beylerin yanı sıra Ziya Gökalp de vardı. 30 kişilik tutuklu listesinde daha kimler vardı tam belli değil. Tutuklananlar birkaç gün polis müdürlüğünde tutulduktan sonra Bekir Ağa bölüğüne götürüldü. 1919 Şubat ayı içinde Ziya Gökalp'le birlikte toplam 42 kişi Bekir Ağa bölüğüne tıkıldı. Bunlar çoğunlukla ileri gelen ittihatçılardı. Aralarında 4 eski vali, 6 mebus, 3 general de vardı. Generaller 5. Ordu Komutanı Vehip ve Mahmut Kamil Paşalarla askeri sıhhiye müfettişi Doktor Süleyman Numan Paşa, Mebuslar Hüseyin Cahit, Hüseyin Kadri, Hüseyin Tosun, Süleyman Suudi Beyler ve Ziya Gökalp. Valiler İzmir Valisi Rahmi, Bursa Valisi Rıza Hamit, Sivas Valisi Ahmet ve Diyarbakır Valisi İbrahim Bedrettin Beyler. Bunların bir bölümü Ziya Gökalp ile birlikte tutuklanmıştı. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulundukları sırada buradaki tutuklulardan biri olan Boğazlayan eski kaymakamı Mehmet Kemal Bey 1884-1919 idam cezasına çarptırıldı. İdam kararı çabucak onaylandı ve zavallı Kemal Bey 10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Bu haksız karar şiddetli tepkiyle karşılandı. Cenaze töreninde tıbbi öğrencileri İngilizlerin kafasını ezeceğiz diye haykırdı. Kemal Bey'in idamından 2 hafta kadar sonra 28 Nisan 1919 günü tanınmış İttihatçılarla birlikte Ziya Gökalp'in yargılanması başladı. İttihat ve Terakki iktidarının tutuklanabilmiş nazırları, merkezi umumi üyeleri, Ziya Gökalp gibi fikir adamları ve en başta o dönemin sadrazamı Sait Halim Paşa, İstanbul'da kurulmuş olan sıkı yönetim mahkemesi önüne çıkarıldılar. Aşçıyan adında bir Ermeni sıkı yönetim mahkemesi sorgu yargıçlığına atandı. Tutuklular Ermeni tehcirinden dolayı suçlanmak istendi. Hepsi bu iftirayı şiddetle reddetti. Ziya Gökalp 17 Mayıs günü mahkeme önünde gürledi, meseleyi kökünden kesti, attı. Milletimize iftira etmeyiniz. Türkiye'de bir Ermeni katliamı değil, bir Türk-Ermeni vuruşması vardır. Bizi arkadan vurdular, biz de vurduk. Bu konuşma geniş yankılar yaptı. 15 Mayıs günü Türkiye'de hava birdenbire elektriklenmişti. Yunan İzmir'e ayak basmıştı. 2 gün sonra 17 Mayıs günü Gökalp mahkemenin karşısına dikilip gürlemişti. İstanbul'da İngilizleri bir telaş almıştı. Sabrı taşan Türk halkı belki Bekir Ağa bölüğünü basabilir ve haksız yere tutuklanmış olanları kurtarabilirdi. 23 Mayıs Cuma günü Sultanahmet Meydanı'nda büyük miting yapılacaktı. Miting için toplananlar Bekir Ağa bölüğüne yürüyebilir, tutukluları kurtarabilirdi. Ya da Türk makamları tutukluları serbest bırakabilirdi. Mitingden bir gün önce 22 Mayıs Perşembe günü Bekir Ağa bölüğüne İngiliz ve Fransız askeri muhafızları yerleştirildi. Türk muhafızlar geri çekildi. 27-28 Mayıs gecesi İngilizler Bekir Ağa bölüğünü bastılar. Buradan 78 tutukluyu alıp limanda bekleyen Prenses Ena gemisine yüklediler. Gemi gece demir aldı ve Malta'ya doğru hareket etti. Tutuklulardan 12'si Limni Adası'na indirildi. Bunlar daha sonra Malta'ya götürüleceklerdi. Malta'da kendilerine verilen sürgün numaralarına göre bu 12 kişinin isimleri şöyle sıralanmıştır. 2754 Prens Abbas Halim Paşa, eski Nafia Nazırı. 2755 Prens Sait Halim Paşa, eski Sadrazam. 2756 Mithat Şükrü Bileda, İttihat ve Terakki Umumi Katibi Burdur Mebusu. 2757 Hacı Adil Bey, Mebusan Meclisi Reisi. 2758 Mahmut Kamil Paşa, eski 5. Ordu Komutanı. 2759 Ziya Gökalp, Darülfünun Hocası, Akdağ Madeni Mebusu. 2760 Halil Bey Menteş, eski Adliye ve Hariciye Nazırı. 2761 Kemal Bey Kara Kemal, eski İyaşe Nazırı. 2762 Ali Münif Bey, eski Nafia Nazırı. 2763 Ahmet Şükrü Bey, eski Marif Nazırı, Mebus. 2764 Ahmet Ağaoğlu, Darülfünun Hocası ve Yazar, eski Mebus. 2765 Hüseyin Tosun Bey, Erzurum Mebusu. Evet, Ziya Gökalp önce Limni Adası'na sonra Malta'ya sürülen bu 12 kişilik grup arasındadır. Limni'den ve Malta'dan eşine ve kızlarına pek çok mektup göndermiştir. Bu mektuplar başlı başına kalınca bir kitap haline Fevziye Abdullah Tansel tarafından yayımlanmıştır. Türk Tarih Kurumu, Ankara 1965. Biz Malta sürgünlerinin İngilizlere gönderdikleri mektupları araştırmış ve o mektuplara kitabın sürgünden mektupla portreler bölümünde yer vermiştik. Ziya Gökalp ise İngilizlere değil, ailesine mektuplar yazmıştı. Bu bakımdan kitabın ilk basımlarında bunlara yer vermemiştik. Fakat bu mektuplara yeniden göz atınca bunlardan sürgün olayına ışık tutan satırları kitaba eklemeyi uygun gördük. Sürgündeyken eşine ve çocuklarına çok sık mektuplar yazan Ziya Gökalp, İngilizlere tek bir mektup yazmaz, yalvarmaz, yalvarmayı Türklük onuruna yediremez. İngilizlerle hiç kavga da etmez, Malta'da kavga etmenin bir faydası olacağına inanmaz. O bir Eyüp peygamber sabrıyla sürgün yaşamına katlanır, eninde sonunda serbest kalacağına inanır. Ne vakit olsa bir gün sulh olacağını biliyorum. Sabır, sabır, sabır. Şimdilik bundan başka çaremiz yoktur, der. İyi bir barış yapılınca Malta sürgünlerinin de kurtulacaklarından emindir. Millet kurtulunca biz de kurtulacağız diye düşünür. Kısa zamanda iyi bir barış yapılabilecekmiş gibi kendisini hiç gerçekçi olmayan bir umuda kaptırdığı günler de olur. Ailesine sürekli umut verir, öğüt verir, moral verir, nasihat eder. Mektuplar aslında birer aile mektubudur ama Malta sürgünleri olayına yeni boyutlar da katmaktadır. Psikolojik, sosyolojik hatta felsefi boyutlar katmaktadır denilebilir. Mektuplardan sürgün olayının güvenilir bir kronolojisi, bir süliyeti de ortaya çıkmaktadır. Gökalp şairdir. Kimi zaman bir çocuk gibi davranır, kimi zaman da filozof gibi görünür. Beni bu felaket günlerinde mukavemetli, dayanıklı yapan kalbimin çocukluğu, ruhumun gençliğidir. Kalbimin çocukluğuna tabi olduğum zaman hayatı bir şair gözüyle bakarım der. Ruhumun gençliğine uyduğum zamanlardaysa dünyayı bir filozof gözüyle görürüm diye ekler. Ziya Gökalp'in Limni ve Malta mektuplarından alıntılar yaptık. Aşağıda kronolojik sırayla aktardığımız bu seçme alıntılarda duygulandırıcı, düşündürücü, çarpıcı hatta ders alınabilecek satırlar bulunacak, yer yer inci gibi güzel sözler de görülecektir sanırız. Okuyalım. Gökalp'in Limni Mondros mektuplarından 27 Mayıs 1919, 18 Eylül 1919. Bu mektupların ilki Prenses Ena vapurundan, diğerleri Mondros'tan yazılmıştır. Gökalp Prenses Ina diyor, doğrusu Ena'dır. Bilal ne Şimşir. Vapura bindik, gidiyoruz. Hiç merak etmeyiniz, gideceğim yerde ben sıkılmayacağım. Ayrılık çok devam edemez, muvakkattır. İnşallah yakında birleşiriz. Prenses Ena vapuru 27.5.1919. Perşembe akşamı 29 Mayıs Salimen Mondros'a vasıl olduk. Bizi karargâhta güzel bir yerde misafir ettiler. Her hafta mektup yazacağım. Mondros 29 Mayıs 1919. Limni Adası'nın havası, manzarası çok güzeldir. Burada 12 kişiyiz. Kırda yeşillikler içinde oturuyoruz. Sıhhi barakalarımız, çadırlarımız var. Biz sıkılmıyoruz, siz de sıkılmamalısınız. Mondros, Haziran 1919. Hepimiz dört gözle iyi bir sulhü bekliyoruz. Kuşlarla çiçeklerin ilkbaharı bekledikleri gibi muharebeden ezilmiş olan milletler de iyi bir sulhü beklerler. İyi bir barışa, yani Lozan Barışı'na daha tam 4 yıl 1 ay zaman vardır. Bilal Nevşimşir. Beraber bulunduğumuz zatlar Sait Halim Paşa, Abbas Halim Paşa, Hacı Adil Bey, Marif Nazırı Esbakı Şükrü Bey, Ali Münif Bey, Mahmut Kamil Paşa, Mithat Şükrü Bey, Kemal Bey, Ağoğlu Ahmet Bey, Hüseyin Tosun Bey'dir. Mondros 26 Haziran 1919. Benim vücudum sıhhattedir. Ruhum da sağlamdır. Sizin sıhhat ve istirahatte bulunduğunuzu haber aldıkça hiçbir kedere mağlup olmam. Ben her hafta mektup gönderiyorum. Sizden de daima mektup isterim. Mondros 3 Temmuz 1919. Buranın havası gayet iyidir. Manzarası da güzeldir. Hastalık buraya uğramıyor. Şimdiye kadar hiçbirimiz adi bir nezleye bile tutulmadı. Mondros 10 Temmuz 1919. Biz yakında yine kavuşacağız. Bu ümitledir ki vücudum da afiyettedir. İnsanın ruhu meserretli bulundukça vücudu da sıhhatli olur. Mondros 15 Temmuz 1919. Ben burada rahatım, sıhhatim iyidir. İnsan kendi ruhunu şen bulundurdukça hastalanmaz. Ruhun şen olması da insanın elindedir. Sen de benim gibi ruhuna hakim ol. Mondros 22 Temmuz 1919. Sıhhatim iyidir. Benim düşündüğüm sizlerin sıhhat ve selametinizdir. İnşallah bu günlerde yakında biter. Yine birleşiriz. Mondros 29 Temmuz 1919. Ben burada rahatım. Siz de orada rahatsanız endişe etmek lüzumsuzdur. Bu gibi günler çabuk geçer. Yalnız günleri boş geçirmemek lazım. Mondros 5 Ağustos 1919. Ben burada sıhhat ve istirahatteyim. Okumakla, yazmakla vakit geçiriyorum. Tarlalar, tepeler, dağlar, deniz, güzel manzaralar arz ediyor. Hastalık semtimize uğramıyor. Mektuplar geldiği gün hepimiz için bir bayramdır. Benim burada nasıl vakit geçirdiğimi soruyorsunuz. Bilhassa okumakla. Fakat evvela sizin mektuplarınızı okurum, sonra sıra kitaplara ve gazetelere gelir. İnsan yaşamasını bilirse hayat zor bir şey değildir. Yaşamak için evvela insanın bir mefkûresi, ideali, ülküsü olmalı. Mefkûre tükenmez vecdillerin, ümitlerin menbaıdır. Mefkûreler milli felaketler zamanında doğar. Bugün Türklerin en ziyade mefkûreli olacakları bir zamandır. O halde mefkûreli bir adama nasıl vakit geçiriyorsun diye sormamalı. Mefkûreli nerede olsa vaktini vecd içinde geçirir. Harici ahvalin hiçbirisi onu milli ümitten mahrum edemez. Bu mektubu da size mefkûreli olmayı tavsiye ederek kesiyorum. Mondros 11 Ağustos 1919. Burada nasıl yaşadığımız soruyorsunuz. İnsan sevdiklerinden uzak nasıl yaşarsa ben de öyle yaşıyorum. Bize burada tayinat olarak lazım olan şeyler veriliyor. Fazla olarak da her arzu ettiğimiz şeyleri satın alıyoruz. Demek ki maddi istirahatimiz yerindedir. Sıhhatimiz de sağlamdır. Yalnız sevdiklerimizden ayrı bulunmak bir büyük işkencedir. Bana 50 İngiliz lirası kadar para gönderirseniz 4-5 ay misafirime kıyafet eder. Osmanlı lirasının burada kıymeti azdır. Bundan dolayı İngiliz kağıdı göndermek daha muvafıktır. Siz parasız kalacaksanız 20-30 İngiliz lirası göndermek kifayet eder. Mondros, 18 Ağustos 1919. Bu hafta mektup almadım. Lakin ne çare, sabretmek lazım. Bu gibi dakikalarda Allah'a tevekkül etmek insanın imdadına yetişiyor. Nice esirler vardır ki senelerce ailelerinden mektup almamışlardır. Bunlar Allah'a tevekkülle müteselli olmuyorlar mı? Avunmuyorlar mı? Mondros, 25 Ağustos 1919. Ben burada kendimi Diyarbakır'da sanıyorum. Fis kayası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz tıpkı İstanbul'un Haliç'i gibi karanın içine girmiş. Bu deniz bir ırmak kadar ince. Diyarbakır'daki çayı andırıyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki Kıtırbıl'a benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Görüyorsun ya, deniz değil, adeta bir ırmak. Diyarbakır'dan Kıtırbıl'a nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçiliyor. Yalnız buralarda kelek yok. Felek yalnız onu unutmuş. Hepinizin bayramını tebrik ederim. Bir baba için ailesinden uzakta bayramlar geçirmek çok acıdır. Fakat ne çare? Kader böyleymiş. İki bayramdır bu acıyı çekiyorum. İnşallah sonu hayır olur. Mondros, 1 Eylül 1919. Mektupta bayramın kederli geçeceğinden bahsediyorsun. Kederli günler olmasa meseretli, sevinçli zamanların kadri bilinmez. Her gecenin bir gündüzü var, her kışın bir yazı var. Bu kara günler de geçecek, ak günler gelecek. Yalnız sabırlı olmalı. Uzaklık bazen insanları yakınlıktan daha çok yaklaştırır. İnsan nasıl hasta olmadan sıhhatin kadrini bilmezse, ayrılığa düşmeden de saadetin kıymetini anlayamaz. Mondros, 15 Eylül 1919. Bugün vapura biniyoruz. Hep birden Malta'ya gideceğiz. Buranın kışı soğuk olurmuş. Malta'nın havası tam kış için yaratılmış. Buranın yaz keyfini sürdükten sonra şimdi kışı sıcak bir yerde geçirmek üzere Malta'ya gidiyoruz. Belki de kıştan evvel sulh olur da kış gelmezden biz İstanbul'a geliriz. Çünkü bizim serbest kalmamız sulhün akdine bağlıdır. Mondros, 18 Eylül 1919. Gökalp, 1919-1920 kışından önce inşallah barışa kavuşuruz da kurtuluruz umudu taşıyor. Ama Türkiye iyi bir barışa kavuşabilmek için bir kış değil, iki kış değil, tam dört kış daha geçirecektir. Bilal N. Şimşir. Gökalp'in Malta Polverista mektuplarından. 2 Eylül 1919, 8 Aralık 1919. Malta'ya geldik. Yerleştiğimiz mevkinin adı Polverista Barracks'tır. Burada 25 kadar Türk zabiti ve memuru var. Ali İhsan Paşa da buradadır. Bulunduğum bina gayet yüksektir. Etrafında da duvar yok. Bütün şehir, köyler, deniz gözümüzün önündedir. Malta'daki üsera, tutsaklar, karargahlarının en iyisi burasıymış. Yine 12'miz beraberiz. Burada birçok millettaşlar bildikler bulduk. Limni'de üşümeye başlamıştık. Burası daima yaz. Hiç kış olmazmış. Rüzgar olsa bile bina son derece muhafazalı. Her taraf elektrikle münevver, ışıklandırılmış. Vücudum sağlam, sıhhatim son derece iyi. Maneviyatım da gayet kuvvetli. Zaten benim sıhhatimin kuvveti maneviyatımın kuvvetinden ileri geliyor. Burada daima Kızıl Elma'yı okurlarmış. Perşembe günü akşam Limni'den Prenses Ina vapuruna bindik. İstanbul'dan çıkarken de bu vapura binmiştik. Deniz gayet sakin geçti. Hoş bir deniz seyahati yaptık. Malta boz renkli bir ada. Ahalisi kırık bir Arapça konuşuyor. Binaları Arap evleri gibi. Şehnişinli, cumbalı, panjurludur. Kadınları siyah bir çarşafla sokağa çıkıyorlar. Burada Avrupalı oteller gibi muntazam yapılmış bir binaya yerleştik. Benim hususi bir odam var. Pencereleri bütün şehre, köylere, denize nazır. Bahçemiz çınar gibi çok gölgeli birçok ağaçlarla müzeyyen, süslü. Bu ağaçların altında oturarak konuşuyoruz. Feyzi ve Lütfi Beyler de 15 gün içinde gelmişler. San Salvador karargahındadırlar. Eski vapur arkadaşlarım da oradadır. Polverista, 22 Eylül 1919. 12 arkadaş hep birlikteyiz fakat odalarımız gelişigülen eski esirlerle karışıktır. Ben Miralay Ali Fitri Bey ile bir dairede oturuyorum. Dairenin müştemilatı müşterekse de yatak odalarımız ayrıdır. Burası Limni'den daha ucuzdur. Verilen erzaka ayda 2 İngiliz lirası ilave etmekle gayet iyi yaşanabiliyor. Limni ise çok masraflıydı. Bulunduğumuz yer Malta'daki Üsera tutsaklar karargahlarının en iyisidir. Burası zabitlere ve küçük zabitlere aileleriyle oturmak üzere yapılmıştır. Bina 3 kattır. Her katta 10 daire vardır. Demek ki 30 aile burada barınabilir. Her dairede 2-3 oda ile bir banyo odası vardır. El yıkama, banyo etmek için dairelerden dışarıya çıkmaya hacet yok. Daima akan musluğu var. Her taraf elektrikle mücahhez donatılmış. Burada Avrupa gazetelerini ve ajanslarını veriyorlar. Fakat İstanbul gazeteleri yasak. Polverista, 25 Eylül 1919. İçinde bulunduğumuz bu ayrılık çilesi yakında bitecek. Bahtiyarlık süreksiz olduğu gibi felaket de devamsızdır. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Ayrılık olmasaydı insanlar beraber bulunmanın kadrini bilmeyecekti. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcın katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz. O zaman bütün bu hicranlar bitecek. Ben Tanrı'dan çok şey istemiyorum. Yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar. Allah çok şey isteyenlerin duasını kabul etmez. Çünkü artık bıkmıştır. Fakat az isteyenlerin muradını verir. Burada sıkılmıyorum. Filozof olan adamın sıkılıp sıkılmamak elindedir. İnsanı bedbaht ya da bahtiyar eden kendi telakkisidir. Kendini bahtiyar zanneden adamdan daha bahtiyar yoktur. Ben yalnız ilimle mefkure için yaşadım. İlmin nihayet galip, mefkürenin nihayet muvaffak olacağına imanım var. Müstakil bir adam olduğu için istediğim zaman münzevi yaşayabiliyorum. İnsan bazen fert halinde bir cemiyettir. Bu anlarda yalnız kalmasını ister. Bazen de cemiyet içinde bir ferttir. Bu anlarda da herkesin arasında bulunmayı arzu eder. Burada bu iki emelin hulusu mümkün. Polverista, 29 Eylül 1919. Aile hayatının kıymetini ondan uzak düştükten sonra anlıyoruz. İnsan milletinden sonra en çok ailesini düşünmelidir. Yurdundan sonra da en çok yuvası için çalışmalıdır. Gönderdiğiniz 54 İngiliz lirasını aldım. Burası ucuzluk olduğu için bu para uzun müddet kifayet edecektir. Buraya geleli mektuplarınızı almadım. Mektup alamadığım zamanlar maneviyatım bozuluyor. Gurbetteki bir adama mektup göndermemek, memedeki bir çocuğa meme vermemek gibidir. Bir çocuk vakti gelince sütten kesilir fakat bir garip aile mektubundan mahrum edilemez. Türkan'ı sütten kestiniz. Beni de mektuptan mı keseceksiniz? Biz bir adadan başka bir adaya göç ettik. Mektupların gecikmesi bu göçün neticesidir fakat sebebi ne olursa olsun mektup almamak büyük ıstırap. Polverista, 2 Ekim 1919. Sevgili Zevcem, mektuplarda hep senin ağladığından bahsediliyor. Şiir okunur, ağlarsın. Mektup gecikir, ağlarsın. Bu haberler ok gibi yüreğimi deliyor. Kederlenmene gerçekten bir sebep göremiyorum. Ben kendi hesabıma bu hicretten memnunum. Çünkü güzel yerler görüyorum. Kederlenmek Allah'tan ümidi olmayanlar içindir. Senin Allah'tan ümidin yok mu? Biliyorum ki senin Allah'a tevekkülün var. Bu gibi felaketler seni meyus edemez çünkü geçici olduğunu bilirsin. Her geceden sonra bir gündüz, her kıştan sonra bir ilkbahar geleceğine vakıfsın. Geçen hafta 54 İngiliz lirası geldi. Bana para göndermekle sizin parasız kaldığınızı düşünerek ıstırap çekiyorum. Şimdi harp esirlerini bırakıyorlar. Tabii sulh olunca sıra bize gelecek. Ailem olmasaydı sıhhatimi asla düşünmeyecektim. Belki de hastalanmayı hatta ölmeyi arzu edecektim fakat insanın bir ailesi, henüz küçük yavruları bulunursa sıhhatine bakması, hastalanmamaya çalışması en mukaddes bir vazife olur. Ben bu vazifemi ifaya çalışıyorum. Polverista, 6 Ekim 1919. 27. ayrımın sonu, sayfa 391.